Ayrım 33, geri sayım. Robert Ludlum. Sayfa 359. 25. bölüm. Özür dilerim kardinal ama kız kardeşim yok, onu hiçbir yerde göremiyorum.
Kuşkusuz yeğenim ona etrafı gösteriyordur, dedi rahip. Gerçekten çok güzel bir sanat koleksiyonu var. İtalya'daki en mükemmelleri arasındadır.
Sanat koleksiyonu mu? Nerede?
Malikanede tabii. Malikaneden söz etmesiyle Price'ın gözlerinde beliren alarmı Kardinal Paravacini görmüş olmalıydı.
Ah, emin olun Bay Brooks, korkacağınız hiçbir şey yok. Carlo çok saygılı bir adamdır ve bir konuğundan hiçbir zaman yararlanmaya çalışmaz. Doğrusu buna gerek yok. Çünkü kadınlar onun ilgisini çekmek için her zaman sıraya dizilirler.
Bilmediğiniz bir şey var, dedi Cameron. Kız kardeşimle aramızdaki bir anlaşmaya göre birlikte ne zaman dışarıya çıksak, ne sebeple olursa olsun oradan ayrılacağımızı birbirimize haber veririz.
Bu insanı bunaltan bir şey Bay Brooks.
Değil, sadece sağduyulu olmak, diye karşılık verdi Price. Hızla düşünüyor ve bunu göstermemek için elinden geleni yapıyordu.
Dışarıya yalnız çıktığımız zaman, ki çoğunlukla böyledir, ikimiz de yanımıza silahlı bir refakatçi alırız.
Şimdi hakaret ettiniz bayım.
Aldığımız kaçırma tehditlerini bilseydiniz böyle düşünmezdiniz efendim. Yalnızca geçen yıl Amerika'daki güvenlik şirketimiz bana karşı 4, kız kardeşime karşı 5 kaçırma teşebbüsünü engelledi.
Bilmiyordum.
Bu kolay açıklanacak bir durum değil, dedi Cameron acı bir gülümsemeyle. Birçok delinin aklına böyle bir şey girebilir.
Tabii böyle suçlar Avrupa'da da işleniyor ama bu söylediğin benim gibi yaşlı bir din adamı için yine de şok edici.
Gördüğünüz gibi, diye devam etti Cam, yeğeniniz Carlo beni asla endişelendirmez. Kız kardeşim onun yanındaysa rahatlayacağım. Beni bağışlarsanız gidip onları bulmak istiyorum. Sanat koleksiyonuydu değil mi?
Evet, galeri giriş katında, batı tarafında. Sizin de harika bir aile koleksiyonunuz ve paha biçilmez goblenleriniz olduğunu biliyorum.
Bu da onlardan, diye düşündü Price yerinden kalkarken. Amerikalı Brooks'lar hakkında yayılan yanlış bilgilerde sanat koleksiyonu ya da goblenlerden söz edilmemişti. John ve June Brooks etrafa tablo ve goblen toplayan ciddi koleksiyoncular olarak değil, keyiflerine düşkün, sahne ışıklarını ve gösteri dünyasını seven sanat meraklıları olarak tanıtılmışlardı. Cameron'ın Geoffrey Waters ile yaptığı telefon konuşması dinlenmişti ve ne yazık ki o çekici din adamı da bu pis işin bir parçasıydı.
Giriş katı batı tarafı, dedi Price kardinale bakarak. Teşekkürler, sonra görüşürüz.
Malikaneye giden tuğla patikaya yaklaşırken Price, kız kardeşi için duyduğu sahte endişenin Paravacinilerin evine girmek için makul bir neden yarattığına seviniyordu. Küçük bir kıskançlık kıpırtısı dışında Leslie için korkmuyordu. Yarbay Monrose kendini çok iyi koruyabilecek yetenekteydi. Bununla birlikte Don Carlo'nun yalnızca havuzları, eski ve modern heykelleri, renkli bahçeleri olan Paravacini malikanesiyle Leslie'yi etkilemeye çalışıyor olduğu kesindi. Cameron şatoya benzer binanın içinde ne öğrenebileceğini bilmiyorsa da mesleğinde bir binanın içine sızma ilerleme sayılırdı. Ama her şekilde yanılıyordu. Malikanenin büyük kapılarından mermer hole girdi, boştu ve uzaktan gelen kahkahalarla zıtlaşan rahatsız edici bir sessizlik içindeydi. Kapı otomatik olarak kapanınca sessizlik daha da büyüdü. Price dikkatle yüksek tavanlı odaya doğru yürüdü. Odadan ikiye ayrılan bir koridora çıkılıyordu. Cam batı tarafına giden duvarları nefis tablolarla kaplı koridora saptı. Birden duvarlarda kendi ayak seslerinin yanında başka ayak sesleri yankılandı, arkasından geliyordu. Durup döndü, iri yarı siyah kıyafetli bir adam hareketsiz duruyordu ve dudaklarında hafif bir gülümseme vardı.
''Buonasera, signore, lütfen yürümeye devam edin.''
''Kimsiniz?'' diye sordu Price.
''Don Carlo'nun bir yardımcısıyım.''
''Güzel, neye yardım ediyorsunuz?''
Sorulara yanıt vermem gerekmiyor. Şimdi koridorun sonuna yürüyün. Solda bir kapı var.
Neden yürüyeyim? Emir almaya alışkın değilim.
Almayı deneyin Bay Brooks.
Paravacini'nin yardımcısı elini bol siyah ipekli gömleğinin altına sokup bir otomatik tabanca çekti.
Bu emre uyun, kapıya.
İri yarı silahlı adam kalın oymalı kapıyı açtı. Kapı kuşçu dükkanı olarak tanımlanabilecek yüksek tavanlı bir odaya açılıyordu. Kirişlerden sarkan kafeslerde küçük papağanlardan iri Amerika papağanlarına, büyük şahinlere ve akbabalara kadar çeşitli kuşlar vardı. Hepsinin telli hapishanesi büyüklüklerine göreydi. Çok ilginç bir koleksiyondu. Ve bahçeye bakan büyük bir pencerenin önündeki uzun masanın arkasında Carlo Paravacini duruyordu. Leslie Monrose da onun solunda bir iskemlede gergin bir halde oturuyordu, yüzü ifadesizdi.
''Hoş geldin komutan Cameron Price'' dedi kibar bir sesle. ''Buraya gelmen ne kadar sürecek?'' diye merak ediyordum.
''Gelmemi Papa Rudy önerdi bildiğin gibi.''
''Evet, çok hoş ve inancına bağlı bir adamdır.''
''Ne zaman anladın?''
''Kardinalin inancını mı?''
''Ne demek istediğimi biliyorsun.''
Ah, CIA'dan Ajan Price ile Amerika Birleşik Devletleri Ordu İstihbaratından Yarbay Monrose'dan söz ediyorsun.
Paravacini masanın üzerinden eğilerek Cameron'a baktı.
İnanır mısın? Bir saatten daha az bir zaman önce.
Nasıl?
Lütfen, gizliliğin önemini bildiğinden eminim. Her gün bununla yaşıyorsun. Şimdi de.
Şimdiden söz edince şimdi ne?
''Açıkçası senin için fazla çekici olamaz.''
Don Carlo ayağa kalkıp çeşitli yüksekliklerde asılı duran kafeslere doğru gitti.
''Uçan dostlarımdan hoşlandınız mı Yarbay Monrose ve Ajan Price? Çok hoşlar değil mi?''
''Kuşlar fazla sevdiğim hayvanlar değillerdir.'' diye yanıt verdi Leslie soğuk bir sesle. ''Beni buraya getirdiğin zaman söylemiştim.''
''Nasıl bu kadar sessiz oluyorlar?''
''Çünkü burada huzur var, onları sinirlendiren, kışkırtan bir şey yok.'' diye yanıt verdi Paravacini, alçak bir sehpadan tahta bir alet alırken. Tahtanın ucunu ağzına götürüp üfledi. Bir saniye kadar yalnızca sessizlik olduktan sonra oda aniden çığlıklar ve ciyaklamalarla doldu. Sanki cehennem boşalmıştı. Kanatlar çırpınırken tüyler uçuşuyordu. Düzinelerce kuşun dikkatle bakan iri gözlerinde panik vardı. Carlo aleti ters çevirip yeniden üfledi ve 2 ya da 3 saniye sonra kulak tırmalayan yaygara durdu. Çok şaşırtıcı değil mi?
Hayatımda duyduğum en korkunç sesti diye bağırdı Monrose ellerini kulaklarından çekerken.
Çok vahşiceydi.
Evet, gerçekten öyle dedi Don Carlo. Çünkü onlar yırtıcı hayvanlardır. Hepsi öyle ya da böyle saldırgan kuşlar. Kimisi et obur, diğerleri ise yuvalarını korumak için ölmeye hazırlar.
Amacın ne Charlie diye sordu Cameron silahını hala iki konuğa doğru tutan iri yarı muhafıza bakarak.
Yıllar öncesine gider diye yanıt verdi genç Lacus Larius Don'u. O zamanlar bir ortaçağ sporu olan şahinle avcılığa merak sarmıştım. İnsanın uçan hayvanlar üzerinde kontrol kurmasında çok ustaca bir uygulama. Firavun sahiplerine mesajlar getirmeleri için güvercinlere yuvalarına dönme eğitimi vermekle başlamış. Güvercinler telgraf ve telsiz bulunmadan önce ilk casuslar olmuşlar. Çalışmalarım bana bir şey öğretti. Bütün kuşlar güzel muhabbet kuşlarından büyük şahinlere ve vahşi akbabalara kadar hepsi eğitilebilir.
Beni etkilemiyorsun Charlie dedi Price. Hepimizin özel anlatım yöntemleri vardır. Bazıları anatomik, diğerleri kimyasal ve çok öldürücü. Sen neden bu kadar farklısın?
Çünkü ben sizden daha akıllıyım.
Neden? Londra'daki Matarese köstebeklerini sana bizim kim olduğumuzu söylediği için mi?
Washington bize hiçbir şey vermedi çünkü hiçbir şey bilmiyorlar. Beowulf Agate bir dahi bunu söylüyorum. Ama Londra'daki adamımız durumu toparladı ve ilk hedef İngiliz ortağınız Sir Geoffrey Waters. 24 saat içinde ölecek.
Matarese'nin İtalyan kolu sensin değil mi?
Tabii benim. Dünya ekonomisinin çaresi biziz. Tıpkı atalarımız gibi. Dünyayı dengeli bir temele oturtacağız. Bunu başka kimse yapamaz.
Herkes sizinle iyi geçindiği ve sizin sattığınızı aldığı sürece, hileli şirket birleşmeleri ve satın almalarla siz bütüne sahip oluncaya kadar rekabet yok edilecek.
Çarpık bir kapitalist sistemin ekonomisinden çok daha iyidir. Ekonomik durgunluğu ve krizleri yok edeceğiz.
Aynı zamanda seçimi de yok edeceksiniz.
Bilgiçlik taslamalarından bıktım Bay Price. Ne sen ne Yarbay Monroe bugünden sonra yaşamayacaksınız.
MI5 ile CIA İtalya şubesinin şu anda nerede olduğumuzu bildiğini söylersem?
Yalan söylüyorsun derim. Villa Deste'den yaptığınız bütün telefon konuşmaları dinlendi.
Kardinal bana goblenlerden söz ettiği zaman bunu anlamıştım. Başlarımızda kurşunlarla cesetlerimiz bulunduğu zaman kurtulacağını mı sanıyorsun Charlie?
Öyle bir şey olmayacak. Size göstereyim.
Paravacini masasına dönüp sağ tarafta bir düğmeye basınca arkasındaki kocaman pencere açıldı. Ardından ikinci bir düğmeye bastıktan sonra tahta alete üfledi, kafesler açıldı ve en az 40 tane çeşitli büyüklük ve şekildeki kuş çığlıklar atarak batan güneşe doğru turuncu gökyüzünde daireler çizmeye başladılar. Carlo tahtayı ters çevirip kuşlara dönmesi için sinyal verdi.
Geriye döndükleri zaman öleceksiniz dediği sırada muhafızı Price ile Monroe'un üzerine bir şey püskürtmeye başladı.
Neden diye sordu Cameron.
Çünkü siz leşsiniz. Üzerinizdeki koku bunu garantiliyor. Köpekler ok ve kurşunlarla etkisiz hale getirilebilirler. Ama kuşlarım cesetleri geriye hiçbir şey kalmayıncaya kadar yiyip bitirirler.
''Bir McAuliffe için zaman geldi ya Arbay'' diye bağırdı Price manyak kuşlar bağırışarak pencereye yöneldiğinde. Öldürücü sürü pencereden içeriye girerken Monroe ''Haydi'' diye bağırarak kendini Carlo Paravacini'nin üstüne atıp elbisesini onun giysisine sürtmeye başladı. Aynı anda Price şaşkın muhafıza öldürücü bir kisai darbesi indirerek kutuyu alıp onun üzerine sıktı. Sonra Paravacini'ye döndü.
''Leslie, gidelim.'' diye bağırdı Price.
''Onun silahını istiyorum.'' diye bağırdı Monroe kuşlar etrafında dönmeye başlarken.
''Belki de silahı yoktur gerizekalı.'' ''Var kuş beyinli, küçük bir 22'lik, çek şu kahrolasıca kuşları üzerimden.''
Price muhafızın silahıyla iki el ateş etti. Leslie'nin elini tutarken vahşi kuşlar dönerek ve her yere çarparak uçuyorlardı. Price ile Leslie koşarak kapıdan çıktılar. ''İyi misin?'' diye sordu Kemp park yerine doğru koşarlarken. ''Ensemde ısırıkları var.''
''Togazzi'yi arayıp sana bir doktor getirtiriz.''
Kiralık arabalarına vardılar. Araba çalışmıyordu. ''Bujileri çıkarmış olmalılar.'' dedi Leslie uğraşırken.
''Şurada bir Rolls var.'' dedi Price. ''Birinci sınıfta gitmek ister misin? Rolls'u çalıştırmayı biliyorum. Gel.''
''Yakında orta yaşlı bir anne olacak. Bu kadın buna karşı koymayacak.'' diye bağırdı Monroe. Kemin peşinden kahverengi bej arabaya doğru koşarken, ''Bir sürü et yiyici kuştan canımı kurtarmaya çalışıyorum, tanrım.'' Kapıları açıp arabaya atladılar, direksiyona Price geçti. ''Zenginliği seviyorum.'' diye bağırdı. ''Anahtarları arabalarında bırakırlar, gidiyoruz.'' Cameron vitesi çekerken araba güçlü motoru gürleyerek ve tekerlekleri otların üstünde gıcırdayarak hızla göl yoluna doğru atıldı. ''Nereye?'' diye sordu Leslie. ''Otele gitmenin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.''
''Daha kötüsü olamaz. Bulabilirsem Togazzi'nin evine gideceğiz.''
''Telefon var.'' dedi Monroe kontrol panelinin alt tarafını işaret ederek.
''Tabii kendimizi kaybettirebilirsek. Bu şeyler kalbur gibi.''
Bellagio'da birçok dar sokaktan döndükten sonra Price göle paralel uzun dağ yoluna giden dik yokuşu buldu. Ama Silvio Togazzi'nin evine giden gizli yolu iki kez kaçırdılar. Sonunda bitkin ve hala şok içindeki Cameron ile Leslie, Togazzi ile göle bakan balkonunda oturuyorlardı. Getirilen sert içkileri sevinerek aldılar. ''Çok korkunçtu'' dedi Monroe titreyerek, ''o vahşi çığlıklar atan kuşlar.'' Birçok kişi Paravacini'nin o yaratıklarına olan saplantısının bir gün ölümüne neden olacağına inanıyordu dedi yaşlı adam ve o gün geldi.
Ne dedi Price?
Duymadın mı diye sordu Togazi. O güzel arabanın radyosunu açmadın mı?
Hayır, mecbur olmadım, hiçbir şeye el sürmek istemedim.
Bütün Bellagio biliyor, yarın bütün İtalya bilecek.
Neyi bilecek diye sordu Leslie.
Mümkün olduğu kadar kibarca anlatacağım diye devam etti Don Silvio. Carlo'nun kuşçu dükkanının kapısı açık kaldığı için çok geçmeden konuklar gökyüzüne yükselen birçok değişik kuş olduğunu fark etmişler. Önce keyiflenmişler ama sonunda çimenlere ve yatın üstüne insan etleri düşmeye başlamış. Bir kargaşa olmuş ve hizmetçiler malikaneye koşmuşlar. Gördükleri manzara çoğunun kusmasına neden olmuş, diğerlerini de bayıltmış. Herkes dehşet içinde feryat ediyormuş.
Cesetler dedi Cameron.
Onlardan geriye kalanlar dedi Togazi. İlk olarak yırtık giysi parçalarından tanımışlar. Martılar sahile yaklaşırken bakışlar ilk oraya yönelmiş.
Sanırım kusacağım diye mırıldandı Monroe arkasını dönerek.
Şimdi ne yapacağız? Burada kalacaksınız tabii.
Giysilerimiz ve büyük miktarda para otelde.
Villa d'Este ile ben ilgilenirim. Kapıcı benim adamım.
Öyle mi?
Şef de. Haris ve sevimsiz bir adam ama birçok bakımdan benim için değerli.
Ne gibi?
Adamlarıma sorgulatmak istediğim birinin şarabına toz karıştırmak ya da cinayet işlemiş bir Paravacini kölesini zehirletmek gibi. Benim bir Scotzi olduğumu unutmayın.
Gerçekten olağanüstü bir...
Olağanüstü birinin kardeşiydim. Adı Beowulf Agathe. Ondan çok şey öğrendim.
Duymuştum dedi Cameron ama önceki soruma dönelim. Bundan sonra ne yapacağız?
Schofield'la konuşmak için şifreli bir hattım var. Fazla içmemişse yakında arayacaktır. İçmişse bile sevgili Antonia onu silkeler.
Sarhoş mu diye bağırdı Price. Siz neden söz ediyorsunuz?
Beowulf Agathe 20 yıldır elini içkiye sürmemiş bir istihbarat ajanından çok daha aklı başında ve ciddidir.
Buna inanmam.
Telefon çalınca Togazi sehpaya uzanıp açtı. Seni yaşlı alçak diye bağırdı. Şimdi senden söz ediyorduk.
O çocuklar ne altlar karışlıyor diye bağırdı New York'tan gelen ses.
Bağışla Brandon, seni ses yükselticiye alıyorum. Hepimizle konuşabilirsin.
Togazi bir düğmeye bastı.
Price, orada mısın diye bağırdı Schofield.
Buradayım Bray. Ne biliyorsun?
İçişleri, İçişleri Bakanlığı. Eğer unuttuysan bize kulaklarını kapamaya devam ediyor.
Çok iyi hatırlıyorum. Ne var?
Roma'daki adamları Washington'ı aramış ve İçişleri de Shields'ı arayıp Kuzey İtalya'da kara operasyon yapıp yapmadığımızı sormuş. Tabii kısık göz inkar etmiş. Bu doğru mu?
Hayır değil. Bombanın patladığı yerdeydik.
Allah kahretsin. Nasıl olur?
Çünkü öldürülüyorduk.
Bu iyi bir yanıt. Leslie nasıl?
Hala titriyor Brandon dedi Monroe. Şu ortağımız Ajan Price'ın bir Rolls Royce'u telle çalıştırabildiğini biliyor musun?
O hırsız tank bile çalıştırabilir.
Şimdi ne yapacağız diye sordu Cameron. İtalya'dan çıkın çok çabuk. Silvio bu işi Roma ile ayarlayabilir misin?
Tabii Brandon ama ödülüm ne olacak?
Bu iş bittiği zaman eğer biterse Tony ile bir uçak kaçırıp sana Via Veneto'da bir yemek ısmarlayacağız.
Restoranların çoğuna sahibim, seni piç kurusu.
İkimizin de değişmediğine sevindim seni adi herif. Grazie diyen Togazi güldü. Prego diye bağırdı Beowulf Agathe aynı şekilde gülerek.
Nereye gitmek istersiniz diye sordu Togazi telefonu kaparken. Amerika'ya diye yanıtladı Price, artık vurabiliriz.
Lütfen Cam, oğlumla bir saat kadar görüşebilir miyim?
Çok genç ve çok şey geçirdi diye yalvardı Leslie.
Londra'yla konuşacağım dedi Price onun elini sıkarak. Ayrıca Geoffrey'i uyarmak zorundayım.
33. ayrımın sonu. Sayfa 368.